Ayrım 39, sayfa 337, 30. bölüm. Yaşam kaybetmeyi öğrenmektir diye başlardı rahmetli Tufan abi. Genellikle ikinci kadehin dibine darı ektikten sonra felsefe yapma hastalığı tutar, sağ elinin tersiyle dudaklarını kurulayarak iştahla girişirdi söze. Kaybetme maceramız dağına karnından çıktığımızda başlar. Hiç emek harcamadan hüküm sürdüğümüz dünyanın en güvenli, en yumuşak korunağını ana rahmini kaybederiz önce. Bizden intikam almak için bekleyen dünya, sanki niye çıktın oradan dercesine gözlerimizi yakan ışıkları, kulaklarımızı tırmalayan gürültüsü, sıcağı, soğuğu, açlığı, kirliliği, hastalığıyla saldırır üzerimize. Ama biz de öyle kolay kolay pes etmeyiz. Kaybettiklerimizin yerine anında başka bir şey koyarız. Hem cennetimizi yitirsek de o kutsal yerin sahibi olan annemiz bizimledir. Üstelik yanında bir de baba verilmiştir emrimize. Dışarıdaki dünyaya alışmaya başlayınca kaybettiğimiz cenneti hemen unutuveririz. Ancak büyüdükçe annemiz de babamız da bizden uzaklaşmaya başlar. Onları kardeşlerimizle paylaştığımızı anlarız. Kardeşimiz yoksa babayı anneyle, anneyi ise babayla paylaştığımızı fark ederiz. Bize gösterilen ilgi günden güne azalır. Azalan ilgi dünyanın bizden ibaret olmadığını gösteren bir uyarıdır aslında. Ama bu uyarıyı görmezden geliriz. Düşler kurar, hayaller uydurur. Kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyarak dünyayı kendimiz sanmayı, bu güzel yanına kanmayı sürdürürüz. Yeni yetmelik çağımızda anne baba sevgisinin yerine arkadaşlara duyulan bağlılık alır. Arkadaşlarımızla hiç ayrılmayacağımızı düşünürüz. Keşke sonsuza kadar böyle aynı mahallede, aynı okulda yaşasak diye dilekler tutar, birbirimize sözler veririz. Ama yıllar birer birer alır arkadaşlarımızı elimizden. Ancak yeryüzünde ne kadar kötülük varsa bizde de o kadar umut vardır. Ergenlikle birlikte aşk denilen o büyülü, o rezil, o soylu, o kahraman, o korkak duygu utançtan kıpkırmızı olmuş bir yüzle çalar kapımızı. Aklımız, yüreğimiz birine takılır kalır. Bu kez yaşamın merkezine onu koyar. Her davranışın, her duygunun, her düşüncenin anlamını onda ararız. Kendimizi onun gözlerinde izleyip bir benzerimizi bulduğumuzu sanarak dünyanın en güzel, en olmayacak, en aptal düşünü kurarız. Artık mutluluğu yakaladığımızı sanırız. Şansı yolunda gidenler belki de mutluluğu yakalar ama kısa süreliğine. Çok geçmeden koca bir kamyonun küçük bir çocuğun bisikletini çiğneyip geçmesi gibi gerçek dünya düşlerimizi parçalayıp verir elimize. Yaşam o kahrolası oyunlarından birini daha oynar bize. İlk sevgili ellerimizin arasından kayıp bilinmeyen sularda kaybolup gider. Bu serüvenden bize düşen ise dokunduğumuzda içten içe sızlayan bir yara gibi onun anısını sonsuza kadar yüreğimizin en derin yerinde saklamaktır. İlk sevgiliyi yitiriş de bir uyarıdır aslında. Ömür tanrısı gençliğin geçici olduğunu sezdirmek istemiştir. Ama bunun da farkına varmayız. Yeniden aşık oluruz. Olduğumuzu zannederiz, severiz, sevdiğimizi zannederiz ve kaçınılmaz sonuç evleniriz. Biriyle birlikte yaşarsak yazgılarımızın birleşeceğini, yazgılarımız birleşince de kaybetmekten kurtulacağımızı zannederiz. Derken çocuklarımız olur. Yaşam bir yandan alırken bir yandan da vermektedir diye düşünerek kurnaz bir tüccar gibi kandırırız kendimizi. Oysa o gözü pek yol arkadaşı, o deli dolu gençlik, bedenimizdeki gücü, tazeliği, ruhlarımızdaki sert fırtınaları toparlayıp çoktan terk etmiştir bizi. Derken annemiz babamız en büyük ihaneti yapar. Hangi yaşta olursak olalım, henüz yeterince büyümediğimiz bir anda tek başımıza bırakıp giderler. Ağlarız, yıkılırız, öfkeleniriz, kahrederiz. Ama ne yapsak boşuna. Ömür rendesi durmadan bir şeyler eksiltecektir yaşamımızdan. Ta ki artık taşımakta zorlandığımız yorgun bedenimizi, bıkkın ruhumuzu sonsuza dek teslim alana kadar. Ama tuhaftır, kaybedeceğimizi bilsek de yine de yaşamayı sürdürürüz. Çünkü hiçbir yerde yazılı olmayan o büyük yasa böyle demiştir. Çoğumuz kaybettiğimizin bile farkına varmayız. Her gün biraz daha azala azala yanmakta olan mum gibi tükeniriz. Bazılarımızsa bu acı gerçeği fark eder. Fark edenlerden bir kısmı kaybetmeye dayanamaz. Oyunda yenildiklerini anlayınca mızıkçılık yapan çocuklar gibi hem kendisinin hem de çevresindekilerin günlerini cehenneme çevirip mutsuzluk denizinde ağır ağır boğulup gider. Diğerleri ise bir gün yok olacaklarından emin oldukları halde ne heyecanlarından, ne umutlarından, ne de sevinçlerinden vazgeçerler. Sonunda başlarına neler geleceğini bile bile ölümle sınırlı bir maceranın her evresini, her anını merak eder, bir çocuk gibi şaşarak ve hayretler içinde kalarak yaşarlar. Onlar yaşama asla mutluluğa indirgemezler. Çünkü mutluluğa indirgenmiş bir yaşam, yoksul geçirilmiş bir ömürdür. Yaşamı mutluluğa indirgeyenler de ruhsal açıdan yoksul kimselerdir. Ruh zenginliğini kazanmış olanlar, yaşamı acısıyla, mutluluğuyla, ihanetiyle, çirkinliğiyle kabul edenlerdir. Onlar ki kaybetme sanatını öğrenmişlerdir. Bu yüzden yaşama katlanabilme yeteneğini geliştirmişlerdir. Tufan abi bunları söylerdi, söylemesine de kendisi de o bilge adamlardan değildi. Olsaydı alkol denizinde boğulur muydu hiç? Bana gelince bırakın kaybetme sanatını öğrenmeyi, böyle bir sanat var mı ondan bile emin değildim. Zaten o konuşurken genellikle dinlemekle yetinirdim. Sonra da çok düşünmezdim bunların üzerinde. Ama bu gece sen de burada kal, yemeği birlikte yiyelim davetlerine rağmen eski karım ile oğlumu Ethem denilen o ressamla birlikte eski evimde bırakıp dışarı çıktığımda yıllar önce Tufan abinin yaptığı bu konuşmayı anımsadım. Koruma polisimin kullandığı arabaya binip evime gelene kadar hiç istemediği halde insanın aklına takılıp duran bir şarkı sözü gibi aynı cümleyi tekrarlayıp durdum içimden. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Bizim sokağa gelince koruma polisimi sabaha kadar beklemesi için Renault'un içinde bırakıp tabii önce dünden beri görmediğim anka kuşuma bakıp park ettiğim yerde güven içinde beklediğini gördükten sonra kendimi evimin dört duvarı arasına atıncaya kadar da aklımı meşgul etmişti bu sözler. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Kendime sağlam bir kadeh rakı doldurup bir dikişte yarısına kadar içtikten sonra bile susmamıştı beynimdeki nakarat. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Yaşam kaybetme sanatını öğrenmektir. Benim bilge olmaya falan niyetim yoktu. Kaybetmeye dayanacak yürek de yoktu bende. En iyisi benim gerçeklerden uzak kalmamdı. Neler olduğunu hissetsem de gerçekle yüzleşmemeliydim. O eve gitmemeliydim. Ethem'i benim koltuğumda otururken görmemeliydim. Onunla konuşmamalıydım. Bana iyilik yapmasına izin vermemeliydim. İnsanlardan uzak durmalıydım. Bu gece bir kez daha anlamıştım bunu. Ama yaşamın da kendi mantığı vardı. Ne yazık ki o mantık benim isteklerimi pek dikkate almıyordu. Yaşamın mantığı deyince şu tehdit telefonu geldi aklıma. Yeniden aramışlar mıydı acaba? Rakımdan irice bir yudum çekip telesekreterin başına oturdum. Kaseti geriye sarıp düğmeye bastım. Dört mesaj vardı. Üçü Umut'tan, biri de Demet'ten. Arif'in öldürüldüğünü haberlerde duymuş, kaygılanmış, konuşmak istiyordu. Başka da mesaj yoktu. Tehditlerin arkası kesilmiş miydi yani? Sanmıyorum. Belki aradılar. Telesekreter çıkınca konuşmadılar. Bakalım bu gece ne olacak? Kadehin dibindeki rakıyı kafama diktim. Biraz kendime gelir gibi olmuştum. İçkimi tazelemek için ayağa kalktım. Mutfağa yönelmeden korumam aşağıda mı diye perdeyi aralayıp baktım. Aşağıdaydı. Zavallı sabaha kadar beni bekleyecekti. Yukarı çağırıp ona da bir kadeh içki ikram etseydim. Ama adamın sıkıntılı suratını hatırlayınca vazgeçtim. Hem büyük olasılıkla görev başında içmem diyecekti. Boş ver beklesin sabaha kadar. Nasıl olsa bunun için maaş alıyordu. Perdeyi kapatırken aniden sendeledim. Gözlerim kararmaya başladı. Yakındaki koltuğa tutundum. Ne oluyordu bana böyle? Ne olacaktı? Dün geceden beri birkaç saatlik uykuyla duruyordum. Üstelik doğru dürüst yemek de yememiştim. Ama canım bir şey yemek de istemiyordu. Koltuğa oturup başımın dönmesinin geçmesini bekledim. Kendimi biraz daha iyi hissedince yeniden kalkıp mutfağa girdim. Poşette bulduğum kuru ekmeğin arasına peynir koyup gevelemeye başladım. Bunu yapmasaydım yığılıp kalacağımı çok iyi biliyordum. Ağzındaki son lokmayı da güç bela mideye indirdikten sonra kadehini doldurup yeniden salona döndüm. Şu Demet'i arasam iyi olacaktı. Numarasını bulup telefonu çevirdim. Alo, buyurun diyen küçük bir kız açtı telefonu. Demet'in eski kocası tarafından kaçırılan, bizim Doğan'ın kurtardığı kız olmalıydı bu. Merhaba küçük hanım, annenizle görüşebilir miyim? Siz kimsiniz dedi. Sesi yeni bir oyun arkadaşı bulmuş gibi sevinçle çınlıyordu. Benim ismim Adnan dedim. Annenizin arkadaşıyım. Gerilerden boğuk boğuk sesler geldi sonra. Kiminle konuşuyorsun diyen Demet'in sesi duyuldu. Arkadaşınla konuşuyorum anneciğim. Adı Adnan. Tamam ver bana dedi Demet. Sesi birden telaşlanmıştı. Alo Adnan Bey. Evet benim. Doğru mu dedi. Titreyen bir sesle konuşuyordu. Arif Bey'i öldürmüşler. Ne yazık ki doğru. İnanamıyorum diye üzüntüyle söylendi. Daha dün oturup konuşmuştuk. Hay Allah ya. Zavallı adam iyi birine benziyordu. İyi biriydi demekle yetindim. Ya Selahattin'e ne demeli? Sen adamlarını topla, o iki polisi vurmaya git. Hepsi ölmüş. Ne kadar acı. Gerçekten de anlatıldığı gibi suçlu muydu onlar? Doğan bıraktığı kasette öyle söylüyor. Doğan söylüyorsa doğrudur dedi. Sesindeki kesinlik nedense beni ürküttü. Bu nasıl bir güvendi? Doğan'ın yalan söylemediğinden ya da yanlış yapmadığından nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Ne olur siz de kendinize dikkat edin. Bu adamların şakası yok diye sürdürdü sözlerini. Ederim dedim. Biraz da tepkisini merak ettiğimden sordum. Bu arada Doğan'dan bir haber yok değil mi? Ne yazık ki yok dedi. Sonra sanki ondan bilgi saklamışım gibi sitem dolu bir sesle ekledi. Siz benden daha fazlasını biliyorsunuz. Bildiklerimin hepsini haberlerde dinlemişsinizdir. Bildiğim başka bir şey yok. Dinledim dedi. Bir anlık suskunluktan sonra Müfit'e sorduğum soruyu bana yöneltti. Sizce Doğan'a ne oldu? Bilmiyorum. Kafam öyle karışık ki. İnanın bana akıl da yürütemiyorum. Ölmemiştir değil mi dedi. Bilmiyorum. Beklememiz gerekiyor. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Başka yapacak bir şey yok mu? Yok dedim. Ama yeni bir şeyler öğrenirseniz bana haber verin. Tabii veririm. Sizden başka güvenecek kimsem yok ki. Sustu. Ama siz de bana haber verin olur mu? Meraktan çıldırmak üzere olan bir kadının duygularını lütfen küçümsemeyin. Demet'in sözleri canımı sıktı. O koşturmaca, o gerilim içinde bir de Doğan'ın eski sevgilisine haber vermeyi mi düşünecektim? Ama o da haklıydı. Kadıncağız neler yaşadığımı bilmiyordu ki. Sizi önemsemediğimi sanmayın dedim. Doğan'ın eşi olup olmamanız hiç önemli değil. Yaşadığım olayların şokundan kurtulur kurtulmaz size haber verirdim. Ancak olaylar öyle hızlı gelişti ki ben de ne yapacağımı şaşırdım. İnanın bana hepsi bu. Yeni bir gelişme olduğunda sizi mutlaka arayacağım. Teşekkür ederim derken sesindeki kırgınlık kaybolmuştu. Telefonu kapatıp kadehimden bir yudum daha aldım. Yoksa bu kadın da bana oynanan oyunun bir parçası mıydı? Daha neler? Yakında kapıcı Nazmi Efendi'den de kuşkulanırsan şaşırma sen. Birden gözlerim kararır gibi oldu. Yoksa bana mı öyle geliyordu? Anlamaya çalışırken kapının zili çalmaya başladı. Bu da kimdi? Elimdeki rakı kadehini sehpanın üzerine bırakıp kapıya yöneldim. Mercekten dışarı bakınca kapının önünde dikilmekte olan Firuzan Hanım'ı gördüm. Ah evladım dedi kapıyı açınca. Şükür iyisiniz. Olanı biteni haberlerde izledim. Sizin de resminizi gösterdiler. Çok kaygılandım. Güven veren bir ifade takınmaya çalıştım. İyiyim Firuzan Hanım. Beni düşündüğünüz için sağ olun. Ama kadıncağız yatışacak gibi değildi. Kaç kişiyi öldürmüşler öyle? Nasıl insanlar bunlar? Size zarar vermezler değil mi? Vermezler, vermezler dedim. Artık geçti. Firuzan Hanım'ın heyecanı yatışmak bilmiyordu. Nedir bu olaylar böyle evladım diye söylenmeyi sürdürdü. Nereye gidiyor bu memleket? Her yerde mafya babaları var. Bizim kapıcının hanımı yakında şu karşıdaki arsayı da mafya ele geçirir diyor. Haksız değil ki kadın. Adamlar İstanbul'u parsel parsel bölüşmüşler. Arazi mafyasından tutun da çek senet mafyasına kadar olmayan yok. Sanki devlet işleri bu serseri takımına devretmiş. İnanın bazen Müştak Bey öldü de kurtuldu diyorum. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Firuzan Hanım konuşurken yine gözlerim karardı. Düşmemek için kapının kenarına tutundum. Buyurun içeri girin isterseniz dedim. Kendimi toparlayarak. İçeride konuşalım. Hiç girmeyeyim evladım dedi yaşlı kadın. Televizyonda görünce kaygılandım. Bir şeye ihtiyacın varsa çekinme söyle. Çok naziksiniz teşekkür ederim. Geçen gün verdiğim anahtarları teslim ettikten sonra iyi akşamlar diyerek gitti kadıncağız. Kapıyı kapadım. Yeniden kadehime doğru yönelirken gözlerim kararmaya başladı. Hasta mı oluyordum yoksa? Çok kısa sürdü. Şu kadehtekini de bitirip yatsam iyi olacak diye düşündüm ama düşündüğümü gerçekleştiremedim. Şiddetli bir baş dönmesiyle dengemi kaybettim. Ama bilincim yerindeydi. Dizlerimin üzerinde yere çöktüm. Yoksa Umut'u arayıp eve mi çağırsaydım? Yok canım durup dururken onları da heyecanlandırmanın bir anlamı yoktu. Bu gece zaten yeterince şoka uğratmıştım zavallıları. Bir süre öylece oturdum. Şimdi daha iyiydim. Ama gözüm kadehteki içkiyi bitirmeyi yemiyordu artık. Biraz toparlanınca yatak odasının yolunu tuttum. Üzerimdekileri çıkarmadan kendimi yatağa bıraktım. Sabah uyandığımda saat 10'u geçiyordu. Bu saate kadar deliksiz uyumuştum. Dün geceki baş dönmesi devam edecek korkusuyla usulca kalktım yataktan. Sersem gibiydim. Ama göz kararmasından, baş dönmesinden eser kalmamıştı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Tıraş olmadan önce çay suyunu koydum. Kapıcıya telefon edip kahvaltılık bir şeyler ısmarladım. Yarım saat sonra kahvaltı masasına otururken dün gece de tehdit telefonunun gelmediğini fark ettim. Ne oluyordu? Adamlar peşimi bırakmış mıydı yoksa? Belki de artık peşimde koşturacak kimse kalmamıştı. İyi de bu nasıl olabilirdi? Eğer Doğan söylediklerinde haklıysa, binbaşı adında birinin hala sağ olması gerekiyordu. Müfit haklıysa, bu kez Doğan'ın peşini bırakmaması gerekiyordu. Belki ikisi de yanılıyordu. Gerçekten de binbaşı diye biri yoktu. Öteki arkadaşlarının üzerine baskı kurmak için binbaşıya yalvaç uydurmuştu. Aslında çetenin başında kendisi bulunuyordu. Yalvaç ölünce binbaşı da doğal olarak ortadan kalkmıştı. Bu olasılık doğruysa ben de bütün sorunlarımdan, korkularımdan kurtuluyorum demekti. Ama bu sonuca varmak için henüz çok erkendi. Gelişmeleri beklemek gerekiyordu. Önemli olan gelişmeleri beklerken benim ne yapacağımdı. 2 gündür yaşadıklarım olmasa bu sorunun yanıtını daha kolay verir, eskisi gibi kabuğuma çekilir, Nusret Kıvılcım beni işten atana kadar yine suyuna tirit yazılar kaleme alarak durumu kurtarmaya bakardım. Ama başımdan geçenler böyle düşünmeme izin vermiyordu. Başkalarının istekleri doğrultusunda sürüklenerek gelmiştim buraya. Eğer bu durumun devam etmesine razı olursam belki de bu kez kendi ayaklarımla tıpış tıpış ölüme gidecektim. Bunu içimden gelerek yapmasam da artık nasıl hareket edeceğimi kendim karar vermeliydim. Gazeteciliğe o kadar zaman ara verdikten sonra pek kolay olmayacağını bilsem de soruların yanıtlarını kendim bulmalıydım. Fundaların Paris'e gidiyor olması da çok işime gelecekti. Bir de onları düşünmekten kurtulacaktım. Öncelikle Doğan'ı araştırmak gerekiyordu. Türkiye'ye döndükten sonra adının karıştığı bilinen olaylar var mıydı? Bağlantı kurduğu insanlar kimlerdi? Ama şu Müfit'i de atlatmamak gerekirdi. Neydi dünkü öfkesi öyle? Belki gerçekten de dürüst bir insandır ama polisler bir kez Tonga'ya düşürmüşlerdi beni. Bu kez uyanık olmalıydım. Bütün bunları yapmam için güvenilir bir yardımcıya ihtiyacım olacaktı. Erol başa güreştiği için yardımcılık rolüne asla soyunmazdı. Zaten ben de ona görev veremezdim. Yeni gazetedekileri tanımadığım için güvenilir birini bulmak da sorun olacaktı. Geriye Tolga kalıyordu. Belki bir süre fotoğrafçılık yerine bana asistanlık yapmayı kabul ederdi. Kahvaltıdan sonra Tolga'yı aradım. Gazetede buluşmak üzere sözleştik. Bu sabahın en güzel yanı, dünden beri uzak kaldığım anka kuşuma yeniden kavuşmuş olmamdı. Sevgili arabamı çalıştırıp yola çıkarken korumalarım da bu sabah o asık suratlı polis gitmiş, Atemi dediklerinden sağlam yapılı, güler yüzlü 2 genç bekler olmuştu evimin önünde. Renault'larına atlayıp düştüler peşime. Gazeteye kadar da bir an olsun gözden yitirmediler beni. Meslek yaşamım boyunca ilk kez korumalarım oluyordu. Bundan rahatsızlık duyacağımı düşünürdüm. Ama sandığım gibi olmadı. Ne yalan söyleyeyim, sahte bir duygu değilse kendimi biraz önemli bile hissettim. Gazeteye gelince önce Nusret Kıvılcım'ın yanına çıktım. Sekreter geldiğimi söyleyince kapıda karşıladı beni. Gel Adnancığım gel dedi. Masasının üzerine yayılmış günlük gazeteleri göstererek. Hepsinde bizim olay manşet. Çok iyi iş başardık. Gösterdiği koltuğa otururken. Birer sade kahve içeriz değil mi dedi. Sağ ol başka zaman. Biraz acelem var da. Nusret Kıvılcım hala ayaktaydı. Masasına değil karşımdaki koltuğa geçip oturdu. Anlat bakalım diye yüzüme bakmasına fırsat vermeden girdim konuya. Haberi derinleştirmek istiyorum dedim. Hala yanıtını bulamadığımız sorular var. Sanki bunları niye soruyorsun dercesine baktı yüzüme. Yanıtla o zaman dedi. İş senin. Durdu. Sağ elin işaret parmağını ölçülü bir şekilde kaldırarak uyardı. Bu arada Erol'u harcamazsın değil mi? Çünkü seni o getirdi buraya. Ne sanıyordu bu adam beni? Sen beni piyasadaki yamyamlarla mı karıştırıyorsun? Diyerek kestim sözünü. Belki son zamanlarda biraz dağıldım ama benim insanlara kazık attığım görülmemiştir. Hele bir arkadaşıma asla yapmam. Baltayı taşa vurduğunu anladı Nusret Kıvılcım. Hemen çark etti. Dur alınma hemen. Ortalık öyle bozuldu ki insan kime güveneceğini bilmiyor. Alınmadım dedim ama yanlış anlaşılmayı da kabul edemem. İstersen benim bulduklarımı olduğu gibi Erol'a aktarayım. Haberi o yazsın. Hatta sadece onun imzasını kullanalım. Manidar bir bakış belirdi gözlerinde. Bir de alınmadım diyorsun. Bak yine yanlış anladın dedim zoraki de olsa gülümseyerek. Vallahi alınmadım. Haberi adımın yazılıp yazılmaması umurumda bile değil. Erol'la çalışmaktan da hiçbir şikayetim yok. Rol mü yapıyordum yoksa ciddi miydim anlamak için dikkatle baktı yüzüme. Öyle tuhaf tuhaf bakma. Doğruyu söylüyorum. Benim için önemli olan soruların yanıtlarını bulmak. Tamam, soruların yanıtını bulun. Ama sen olmadan bu haber olmaz. İşin bütün büyüsü kaçar. Erol'la birlikte mükemmel iş çıkarırsınız. Mesele yok o zaman. Yalnız senin kaynaklarına da ihtiyacım olacak. Kalın kaşları kalktı. İncecik dudakları kuşkuyla büzüldü. Benim kaynaklarım mı? Olabildiğince açık konuştum. Emniyetteki kaynakların şu müfitti araştırmamız gerek. Kuşku kayboldu. Rahat bir gülümseyiş yayıldı bıyıksız köşeli yüzüne. Emniyete kaynaklarım olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Yapma Nusret, biz 40 kişiyiz. Kırkımız da birbirimizi biliriz. Tamam, dedi gülerek. Aslına bakarsan ben de kuşkulanmıştım Elif'ten. Hakkında neler öğrenebiliriz bilmiyorum. Ama bir şeyler çıkaracağımızdan eminim. Güzel, dedim. Ama bir şey daha isteyeceğim senden. Neymiş? Bir yardımcıya ihtiyacım var. Tolga bir süre fotoğrafçılık yerine bana asistanlık yapsa diyorum. Olur, benim için sorun yok. Sen mi konuşursun, ben mi konuşayım? Ben konuşurum. Gözlerinde anlayışlı bir ifade belirmişti. Bu arada sizin paraya da ihtiyacınız vardır. Muhasebeye söyledim, size ödeme yapacaklar. Sağ ol, gerçekten de vardı, dedim. Kalkmaya hazırlanırken cenazeye birlikte gidelim, dedi. Yüreğim cız etti. Arif'ten bahsediyordu. Allah kahretsin, cenazeyi tümüyle unutmuştum. Cenaze ne zaman kalkacak, belli oldu mu? Bugün öğle namazında Teşvikiye Camii'nde. Duraksadığımı fark etmişti. Ben de çalışmıştım Arif'le. Biraz işgüzardı. Hep yönetime yakın durmaya çalışırdı ama iyi çocuktu. Derinden bir iç geçirdi. Senin yakın arkadaşın da değil mi, diye sordu. İyi arkadaşım, dedim. Dinginliğimi koruyordum. İnsan önce neyi kaybettiğini anlamıyor, dedi. Gözleri dalgınlaşmıştı. Bilirsin işte, olayların sıcaklığı filan. Ama gün geçtikçe kaybettiğini daha çok arıyor. O da benim gibi en yakın arkadaşlarından birini kaybetmiş olmalıydı. Kafa yorsam kim olduğunu çıkarırdım. Ama düşünemedim. Boğum boğum bir şeylerin gırtlağıma doğru yükseldiğini hissettim. Anımsamak istemediğim için derinlere gömdüğüm bir acı içten içe kendimi hissettirmeye başladı.